Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldaşları, hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Erkam Radyo'dasınız. Münir Arıkan'la Aile Medeniyeti programında, 2024'ün 11. programında inşallah, geçen haftadan kaldığım üzere, ailedeki temel yetkinlikleri kaldığımız yerden sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Can dostlarım, bize ulaşmak isterseniz, ailemedeniyeti@erkamradio.com e-mail adresinden @MünirArıkan ya da @erkamradio tweet adreslerinden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Zaman zaman sitayişli mailler ya da mesajlar alıyorum sizden. Hocam o kadar da sessiz değiliz, buyurun diye ses veriyorsunuz, çok şükür. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Ama sesinizi duymak, varlığınızı hissetmek her programcı gibi bize de bir motivasyon kaynağı, gurur kaynağı oluyor. Bunu sadece benim açımdan söylemiyorum. Radyodaki diğer programcı dostlarımız için de zaman zaman kendinizi hatırlatan, programa katkı sağlayan, beğeninizi, eleştirinizi, isteğinizi, arzunuzu ortaya koyduğunuz, ilerleten bildirimlerle destek olduğunuz bir paylaşımda bulunmanız bizi her zaman mutlu edecektir, bahtiyar edecektir. Can dostlarım, hepinizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Mübarek Ramazan ayı içerisindeyiz. Rabbim bizi hayırla Kadir Gecesi'ni yakalayanlardan, onun sırrına erenlerden, bayramı hakkıyla kavuşanlardan eylesin. Ümmeti Muhammed'e izzet lütfeylesin. Biliyorsunuz 2024'ün Nitelikli İnsan programında yetkinlikler yılı ilan etmiştik. Bu çerçevede hani aile olmak, aile kurmak, aile olarak kalmak açısından da temel yetkinliklere bir bakmak gerekir diye aile medeniyeti programımızda da hani şöyle düşünün aile yetkinliğini. Kızınızı evlendireceksiniz. Damadın hangi özelliklere sahip olmasını istersiniz? Hanımefendi kardeşlerim, bekar dinleyen hanımefendi kardeşlerim, bir beyefendi talip oldu ya da bir beyefendiye talip olacaksınız. Onda hangi özellikler olsun istersiniz? Ya da bizi dinleyen anneler, oğlunuza bir kız alacaksınız. Hanımefendi de ne tür bilgi, beceri, yetkinlik beklersiniz gibi. İşte bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim inşallah. 16. maddede kalmıştık en son. Çok hızlı ifade etmem gerekirse birinci maddeyi hani temel yetkinlikleri anlatıyoruz aile olmakla alakalı. Onu da görmüş olalım. Ne dedik aziz dostlarım? Akil olmak, bali olmak, değil mi? Müslüman olmak. Özellikle hanımefendiler açısından hani ehli kitapla evlenilebiliyor ama bir hanımefendi bir erkekle evlenecekse onun Müslüman olması şart bizim dinimiz açısından. Güvenilir olması, ahlaklı olması, sevebiliyor olması, sevgi odaklı bakabiliyor olması bu evlilikte. Eşi bir emanet olarak bilmesi, emanet, saygı kendisine, eşine, eşin ailesine, sadakat ve fırsatları değerlendirme diye özellikle şey yapmıştık, vurgulamıştık. Tabii sadakat ne demek? Fırsatları değerlendirme derken değerlendirme diye uzatıyoruz onu. Yani değerlendirmemek anlamına sadık olmak, yoksa her zaman yeni fırsatlar çıkıyor insanın karşısına. Samimiyet demiştik, merhamet demiştik, duygudaş olmak, bir arada olabilmek, bir arada kalabilmek, acıları, hüzünleri aynı oranda paylaşabilmek ve dinlemek demiştik çok çok önemli, detaylı bir şekilde anlatarak. Şimdi inşallah 16. maddeden devam edelim. Tartışma kültürü diyelim buna da. Böyle bir yetkinliğe ihtiyacımız var aile olmakla alakalı. Tartışmaların her seferinde kavgaya dönüşmemesi lazım. Acizane ben aile koçluğunda ya da aile seminerlerinde tartışmaya dokuz doğurtmayın derim. Hani Nasrettin Hoca'nın kazanı gibi tartışmaya problem doğurtmayın. Bir tartışma bir problemle kalsın. En kötü ihtimalle bir olarak kalsın. Sıfırdan bire gelmesi de büyük bir şey ama olumsuzluk manasında olumsuz bir etki ama hani en azından 2'ye 3'e katlamasın. Bu da kötünün iyisi. Elbette daha iyisi nötrlensin, sıfırlansın. İnsanlar birbiriyle tartışarak, kavga etmeden konuşsun, müzakere etsin. Özür dilesin, geri adım atsın, esnek davransın ama bu olamıyorsa o anda en azından problemin üstüne problem çıkartmamak iyi bir strateji olsa gerek. Biz tartışmayı aziz dostlarım atışma hatta bazen söz dalaşı gibi anlamlandırıyoruz. Ama tartışma Arapça münakaşa kelimesinden geliyor. Münakaşa da nakşetmek, nakış kelimesinden geliyor. Arapça nakış, resim desen anlamıyla bilinse de hani asıl anlamı çatmak, çakmak, mecazen boyamak, boya vurmak şeklinde. Dolayısıyla münakaşada fikirler karşılıklı olarak birbirine çatılır, çarpıştırılır. Türkiye Cumhuriyetlerde de kullanılan bir kelimedir bu çatılması, fikirlerin birbirine çatılması. Yani tartışma ve münakaşa fikirlerin nakış nakış dokunması. Yani bir ilmek dikişi düşünün, bir üstte bir makara vardır, bir de altta bir mekik vardır, değil mi? İğne makaraya bağlı olan iplikteki ipi aşağı doğru inerek o mekikteki ipliğin arasından geçirerek aslında ona minik bir düğüm atmış olur hızlı bir şekilde. Dikiş makinesini yaptığı şey budur. Birbirine çatar yani. Birbirine çatar, birbirine çakar. Birbiriyle bağlantı kurar. Dikiş böyle bir şeydir. Nakış da böyle bir şeydir. Yani ilmek ilmek dokunan her şeyde karşılıklı olarak o ipliklerin renk renk, doku doku, desen desen dokunmasıysa işte bu güzel eylemin kelimenin derin manası mucibince davranarak fikirlerimizin de birbirimizin zihnine, beyin kasnağına nakşedilmesi çok güzel bir mana olarak oluştu zihnimde. Yani ne kadar güzel birinin kafasına böyle mıh gibi bir şey çakmak değil, onu bir kasnak olarak düşünüp oraya bir nakış işlemek. Bizden de bir nakışın, bir desenin orada olması. Bizim zihnimizde genellikle yabancı şirketlerin, uluslararası çok uluslu şirketlerin logoları nakşedilir. Zihnimize onlar çakılır, kazınır. Ama bir konuşma yaptığımızda karşımızdaki kişiye bizim düşünce alemimizden, düşünce, duygu, kültür hazinemizden bir nakışın nakşediliyor olması herhalde çok çok önemli bir unsur olarak canlansa gerek. Aziz dostlarım, burada tartışma esnasında sesin tınısı, artikülasyonu, fonetiği, diksiyonu, hitabeti elbette çok önemli. Ama erkek sesiyle kadın sesi arasında yaklaşık bir oktav kadar bir fark var. Kadınlar bir oktav yukarıdan konuşurlar. Eğer bu anlamda bir aile tartışmasındaysanız sesinizi biraz yumuşatmanız, özellikle kadife ses diye tabir ettiğimiz sesinizi bir oktav daha düşürmeniz, hafif böyle dingin, huzurlu bir ses tonuyla karşıya hitap ediyor olmanız çok çok önemli. Bu açıdan hani eskiler bunu çok güzel yaparlardı. Tartışmanın ya da konuşmanın en can alıcı yerinde mesajı tam vermek istiyorlar. Nakşın son ilmeğini atmak istiyorlar. Sesi hemen böyle yumuşatarak, biraz da kısarak böyle hafif bir tonla böyle düşük bir ses frekansıyla konuşurlardı ki ilgi çeker, dikkati odaklar ve bu da karşının sizi daha iyi dinlemesine yol açabilir. Harvard Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada tartışmalarında kriz kelimelerini daha çok kullanan çiftlerin eninde sonunda boşandığı gözlemlenmiş. Kelime kelime saymışlar. Hani bir konuşmanın toplamda 150'den daha fazlası kötü, çirkin, kriz doğuran, tartışma yatan kelimelerse o evlilik boşanmaya doğru gidiyormuş. Ben her zaman söylediğim gibi kelimeler kaderimizdir, ne olursunuz. Ya hayır söyle ya sus tavsiyesi uyarınca konuşmalarımızın zikir olması, nakış nakış karşıya dokunan, ilmek ilmek karşıda bir kültür oluşturan, bilgi oluşturan, onun dağarcığına bir şey eken bir çaba olması lazım. Yok edici bir kelime, karşıyı tökezletici, karşıya bir ok gibi saplanıcı, hakarete varan kelimelerin kullanılmaması ya da davranışın yapılmaması gerekiyor. Bu açıdan hararetli tartışmalarda bile olumlu ve güzel kelimeler çoğunlukta ise evlilikler devam ediyormuş. Dolayısıyla kelimelerin kaderimiz olduğuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aziz dostlarım, 17. yetkinlik aile olmakla alakalı. Çatışma yönetimi, tabii tartışmalar her zaman uhuletle suletle çözülemiyor. Bazen de ister istemez çatışmaya dönebiliyor. Ama bu bile yokluk ve ölüm değil. Bu da bir olumluya döndürülebilir her zaman. Tolstoy, bütün mutlu aileler birbirine benzerler diyor. Her mutsuz ailenin ise kendine özgü mutsuzluğu vardır. Dolayısıyla az evvel söylediğim gibi Hoca Nasreddin'in kazana doğum yaptırmamasını sağlamak gerekiyor. Problemlere problem doğuran bir aile olmamak gerekiyor. Bu her mutsuz ailenin kendine özgü bir mutsuzluğu vardır diyor ya. Burada müzakereyi bilmeyen, tartışma üslubunu ve yöntemini bilmeyen eşler tartışmayı münakaşaya, onu da kavgalı bir çatışmaya dönüştürüyorlar maalesef. Ama çatışmada dünyanın sonu değil. Bir şekilde insanlar çatışabilir, bazı çatışmalar ortaya çıkabilir. Onun da çaresi var. Bu da çatışma yönetimi. Uzlaşmanın sağlanmadığı durumlarda eğer çatışma kaçınılmaz ise bunu da pozitif şekilde yönetmek mümkün. Bunun ilmini almak, bununla alakalı seminere katılmak, bunun kitaplarını okumak, bu problemin en azından kavgaya dönüşmeden çözümlenmesini sağlayabilir. Rollo Mays'in çok sevdiğim bir sözü var. Geleceğin değerini sağlamanın en etkili yolu şimdiki zamanla cesur ve yapıcı bir şekilde yüzleşmektir diyor. Yani çatışma doğuracak unsurlar, birbirimizi yanlış anladığımız unsurlar aile içerisinde olabilir. Eskiler zaman zaman böyle yoktan bir çatışma oluşturarak karşıdaki aday bunu nasıl çözüyor ya bakarlardı. Özellikle ortak olacakları zaman, bir yola çıkacakları zaman, Allah kanı kanı rahmet eylesin. Sevgili üstadım hocam Ayhan Songar, rahmet olsun. Ofisi Laleli'deydi. Yani kazancına göre, ünvanına göre, makamına, mevkisine göre, sosyal statüsüne göre, isminin Türkiye'deki etkisine göre çok mütevazi bir ofisti böyle. Hastalar bekler, işte mızmızlananlar olur. Çok iyi bir psikiyatristi kendisi biliyorsunuz. Bir gün ya hocam dedim şöyle Etiler'de boğaza nazır, böyle çok geniş bir bekleme odası, havuzlu hatta işte Osmanlı'nın şadırvanı gibi su terapisinin dolduğu, musikinin böyle çaldığı, hani bu kadar insan böyle bunları böyle rahatlatarak böyle bir içeriye aldığımız bir şey falan. Böyle şoklanmış bir ifadeyle baktı rahmet olsun yüzüme. Müdürcüğüm dedi evladım sen de mi anlamadın beni? Estağfurullah hocam dedim hayır olsun. Evladım dedi Anadolu'dan büyük dertlerle geliyorlar buraya. Elbette ben onları burada rahatlatacak, içeriye almadan evvel onların bütün sıkıntısını giderecek birçok eylem yapabilirim. Bunun hem ilmini aldım hem de yurt dışında gördüğüm, Türkiye'de şu anda olmayan birçok güzel unsur da var. Yapabilirim. Ama ben onları burada geçici olarak rahatlattığımda, ola ki onlarda devam eden o sıkıntıda yanlış teşhis koyabilirim. O rahatlık ortamında gördüğüm için. İşte bundan dolayı aynı sıkıntılarını devam ettirip üstüne hatta biraz daha sıkıntı ekleyip çok net olarak onları görmek istiyorum. Hani konuş ki seni görebileyim diyor ya Sokrat, aynen öyle. İşte bu açıdan eskiden büyükler o gerçek içerideki kişilik, kimlik ortaya çıksın diye bazen insanın nasırına basarlar, menfaatine dokunurlar ve orada ne yaptığını gözlemleyerek hani arkadaş olunur mu, yoldaş olunur mu, yol yürünür mü, kız verilir mi gibi, ortak olunur mu gibi bazı kıstasları bununla denerlerdi. Mike Karzeveski, çatışma basitçe gerçeği kafa kafaya buluşturmak demektir diyor. Az evvelki söylediğim çatmak, çatışma demiştik ya, fikirleri birbirine çatmakla alakalı. Demek ki gerçeği kafa kafaya buluşturmak. Ne güzel söylemiş büyük dedemiz Şeyh Edebali, ey oğul beysin, bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Güceniklik bize, gönül alma sana, suçlamak bize, katlanmak sana, acizlik, yanılgı bize, hoş görmek sana. Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize, adalet sana. Kem göz, şom ağız, haksız yorum bize, bağışlama sana. Dolayısıyla burada Rabbimiz aile yönetimini erkeğe vermişse, erkeği bu konuda kavram kılmışsa, hepimiz yönettiklerimizden mesulsek, burada biraz çatışmayı yönetmek bize düşüyor. Dolayısıyla bazı şeylere katlanmadan, bazı hususlarda alttan almadan, gönül almadan, hoş görmeden aile içerisinde aile yönetmek çok mümkün olmuyor aziz dostlar. Acizane Şeyh Edebali tabii ki rehberimizdir, mihmandarımızdır. Ben onun bu öğüdünü, bu tarihi öğüdünü mihenk alarak günümüzün yoğun meşguliyeti altında hayatı es geçen, pas geçen, yakalayamayan dostlara, çiftlere şöyle bir uyarı yapma ihtiyacı hissettim. Aynı Şeyh Edebali ayarında söylemeye gayret ettim. Onu uyarladım bir anlamda. Ey meşgul, öfkeliyken dinleme. Gücenmişsen üstüne varma. İletişim çift taraflı bir etkileşimdir. Hata varsa bir tek karşıyı suçlama. Hatayı karşıda arama. Geçim ehli ol, çatışma çıkartma. Kem gözlü, kötü sözlü, şomağızlı olup da haksızlık yapma. Adalet mülkün temeli. Haksızlık edersen kaybedersen huzuru. Ne yaparsan yap ama adaletsizlik yapma. Demiştim bir yazımda. Bunu da sizinle burada paylaşmak istedim. Aziz dostlarım, çatışmaların %10'u görüş farklılığından, farklı görüşlerde olmaklığımızdan, %80'i mesajın nasıl teslim edildiğinden ve özellikle ses tonumuzdan kaynaklanıyor. Kalan %10'luk kısımda diğer unsurlardan, yani %80'i nasıl ve ses tonuysa herhalde burada o kadife sese, konuşurken tartışma ve çatışma esasında bile sesimizin tınısını korumaya dikkat etmek gerekiyor. Aşkar Faradi'nin sevdiğim bir sözü var. Daha büyük karşılaşma bireyin kendisiyle olan çatışmasıdır diyor. İşte büyük karşılaşma, büyük buluşma insanın kendi iç nefsiyle, egosuyla bir araya yüz yüze gelip bir arada kalıp çatışması, o çatışmadan da galip gelmesine nefis yönetimi diyoruz. Biz bu anlamda inşallah nefsini öten insanlar zaten çatışmaya çok fazla girmiyor can dostlarım. Aziz dostlarım, 18. madde, bir aile olacaksak, bir yuva kuracaksak, yuvamızın huzurlu, mutlu, daim olmasını istiyorsak, kriz yönetimi. Yani aynı çatışma yönetimi gibi, tartışma yönetimi gibi, kriz yönetimi de bir ailenin olmazsa olmaz unsurlarından bir tanesi. Hani ailede kriz olmayacak diye bir şey yok. Krizsiz bir aile zaten yok. La rahate fi dünya buyurmuş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Dünyada rahat yok. Kur'an-ı Zimşan'da da bu krizlerle alakalı, bizi bu krize hazırlamakla alakalı, hani ailenin bir ballı lokma tatlısı olmadığını, ailede eşlerimizden, çocuklarımızdan bize düşmanlar olacağını, eşlerimizin, çocuklarımızın, malımızın, mülkümüzün, makamımızın, hayatımızın başlı başına bir fitne sebebi olduğu Allah tarafından bildirilmiş. Acizane ben aileyi bir soru formu olarak, soru kitapçı olarak görüyorum. Mahşerde ikra kitabı eklenecek, oku kitabını denecek. Bu ebedi ikaza karşı karşıya kaldığımızda çok pişman olmamak adına kitabı önden okumanın gerekliliğine iman eden, inanan kardeşlerinden bir tanesiyim. Bunu da işte şimdiden aile kitapçığında sorun mu soru mu olarak görüyoruz olayları. Eğer krize dönüyorsa bilin ki her çatışmayı, her soruyu soruna dönüştürmüşüz demektir. Ama bunu yönetebiliyorsak, Allah'ım şu anda burada bana bir şey soruyorsun. Bunu senin ne sorduğunu anlamamı, daha önemlisi buna nasıl cevap vermem gerekiyorsa, bu konuda tam da vermem gereken cevabı vermemi nasip eyle gibi dua ederek, böyle dua ederek, ondan yardım dilenerek sorunu soru olarak görüp soru formunda cevaba dönüştürenlerden eylesin Rabbim bizi. Bunu başarabilenler, aziz dostlarım, hani soru mu sorun mu, krizi fırsata çevirenler oluyor. Krizi doğru yönetenler oluyor. Bazen de hani krizler o ballı lokma tatlısı dönemlerin, bal ayı dediğimiz, bal ayı gibi geçen o güzel ve tatlı anıların kıymetini bilmemizle alakalı yaşanıyor. Hani ben edebi edepsizden öğrendim diyor ya Mevlana Hazretleri, aynen öyle. Zaman zaman acısıyla, tatlısıyla diyoruz ya hayatımız. O acıları yaşıyoruz ki tatlının kıymetini bilelim. Kriz yönetiminde acizane sizi, bizi, hepimizi kurtaracak bir strateji önerebilirim size. Eşinizle bir kriz yaşıyorsunuz. Eğer bu kriz bir devlet büyüğüyle olsaydı, bunu nasıl çözerdiğinize kafa yorduğunuzda krizi çok rahatlıkla çözüyorsunuz. Eyvallahsızlığı Rabbimiz sevmiyor can dostlarım. Aziz dostlarım. Yani eyvallahsız olmamamız gerekiyor. Her birimiz her birimize muhtaçız. Her birimiz her birimize muhtaç kılar Rabbim. Yeri gelir, vakti gelir, zamanı gelir. O dik kafalı yürümeniz, o kibirli haliniz, halimiz Allah korusun bizi o kapıya muhtaç edebilir. Dolayısıyla yaşadığımız problemde bir devlet büyüğü yaşasaydım bunu. Yani teşbihte hata yok. Cumhurbaşkanımızla komşu olduğunuzu düşünün ve komşuluk hukuku çerçevesinde bir kırılganlık oldu, bir kriz çıktı. Bunu nasıl çözerdiniz? İşte bu bakış açısıyla o gariban komşumuza baktığımızda onun problemini çözüyoruz. Bu bakış açısıyla eşimize baktığımızda onun problemini çözüyoruz. Bu bakış açısıyla oğlumuza, kızımıza, gelinimize, damadımıza baktığımızda, akrabamıza baktığımızda o krizi çok daha güzel yönetiyoruz. Rabbim de bunu inşallah sever diye düşünüyorum acizane. Allahu alem, Allah adına kim konuşabilir, haşa. Ama alttan alan, öfkesini kontrol eden, o krizi yöneten, krizden kriz doğurtmayan, kazanana doğurtmayan insanlardan eylesin Rabbim bizi inşallah. Bu tarz insanları Rabbim sever gibi geliyor. Hem ayet-i kerimelerde hem hadis-i şeriflerde bununla alakalı da inanılmaz sinyaller var. 19. madde, ailenin temel yetkinliği, aile olmanın temel yetkinliği ile alakalı, aziz dostlarım, ölçülü olmak. Ben bununla alakalı apayrı bir program yapacağım. Biliyorsunuz hani nitelikli insanda 2024 teması yetkinlikti ya, temel yetkinliklerdi ya, hem nitelikli bir insan, kaliteli, becerikli bir insan olmakla alakalı, hem aile olmakla alakalı, ölçülü olmak zaten insan olmakla alakalı, iyi bir Müslüman olmakla alakalı, işin ana mihengi gibi geliyor bana. Dolayısıyla ölçülü olmak için de ölçüyü bilmek gerekiyor. Hani bir metre bir kıstas kriter olarak Londra'da 0 derecede muhafaza ediliyor. O baz alınarak diğer metreler üretiliyor. Dolayısıyla bizim ölçümüz şaşarsa, terazinin kefesi, kantarın topuzu şaşarsa, eskiden hatırlıyorum ben çocukluğumda tartılar vardı. Elle tutulan dengeli teraziler, eliyle kaldırırlardı. İki kefesi böyle ve yokluk zamanıydı. Herkes de öyle demir külçe kilogramlar nerede? Çok pahalıydı yani. Onun yerine giderlerdi. Tam 1 kiloya denk gelen, 2 kiloya, 3 kiloya, 5 kiloya denk gelen taşlar bulurlardı. Onu tartarlardı. Onunla devam ettirirlerdi şeyi. İnanmanız kolay olsun diye de kendilerine sadece 1 kilo olurdu mesela. 1 kiloyu göstermek için önce 1 kilonun karşısına o taşı koyarlardı. Dengede bakın işte 1 kilo bu. 2 taş koyarlardı. O tarttıkları taşı tekrar 1 kilonun yanında koyup iki taş koyardı terazinin karşı kefesine. 2-2 olurdu. Ama 1 kiloları var. Yani o 1 kiloyu 3-5-10 kiloya kadar bu şekilde çıkartırlardı. Siz de bilirdiniz ki bu adamın ölçüsü doğru. Ona güvenirdiniz. Dolayısıyla ölçü olarak İslam'ı almayan, İslami esasları almayan, Rahmani, ilahi, Rabbani ölçüleri kıstas ve mihenk almayan insanların ölçüsü de, terazinin kefesi de, kantarın topuzu da şaşmış demektir. Rabbim onun buyruklarını ölçü olarak, kıstas olarak alanlardan, Allah Resulü'nün mihengini, mizanını ölçü olarak alanlardan bize eylesin. Dolayısıyla ölçülü olmak için ölçüyü bilmek, onu ölçü olarak aldığımız şeyin farkına varmak gerekiyor. Ölçümüz yanlışsa tarttığımız şey ve tartma eylemimizin düzgün olması bir işe yaramıyor. Şimdilik bu kadarla iktifa edeyim ama bunu ayrı bir programda çok detaylı bir şekilde ele alacağım inşallah. 20. yetkinlik aile olmakla alakalı, muhabbet yetkinliği. Charles Dickens, Amerikalı yazar, bir memleketin yükselmesi ev ve aile muhabbetine bağlı diyor. Eğer bizim muhabbeti Allah aramızda meveddeti, sevgiyi tesis ettiyse, kendi rahmetinden Rahman ve Rahim olarak bizlere bir muhabbet lütfettiyse, bu muhabbetin yükselmesini bizlere tavsiye ettiyse, Allah Resulü bu muhabbeti artıracak eylemleri bizlere tavsiye ettiyse, mesela hediyeleşin ki muhabbetiniz artsın hadis-i şerifinde buyruğunda olduğu gibi, ailede de muhabbetsizlik en büyük ömür törpüsü olsa gerek. Zaman zaman muhabbet seanslarıyla evli olan çiftler bu muhabbet yetkinliğine vurgu yapabilirler. Muhabbeti azaltan bir unsur var mı? Muhabbet törpüsü bir şey var mı? Bu engeli defi mefasit, celbi menafiden evladır demiştik değil mi? Mecelle kuralı olarak bize engel olan bir kötülüğün, bir engelin, bir maninin kaldırılması, kötülüğün defi, ifsadın, fesat edici unsurun def edilmesi, yok edilmesi, menfaatın celbedilmesinden, elde edilmesinden daha evladır. Bu açıdan evli çiftler böyle bir muhabbet seansında muhabbet törpüsü olan unsurlar neler diye bunu tespit edip ortadan kaldırabilirler. Evlenecek olan adayı kardeşlerim için de eğer ilk başta böyle bir muhabbet hasıl olmadıysa bu konuda 3'ten fazla ısrarcı olmamalarını tecrübelerime dayanarak tavsiye edebilirim bir aile koçu olarak. Bazen gençler bilmiyorlar, hani karşıda o muhabbet oluşmamış oluyor. Tek taraflı muhabbet asla ve asla yürümüyor. Dolayısıyla her iki tarafında gönlünün, rızasının, olması gerekiyor. Her iki tarafta da bu muhabbetin hasıl olması gerekiyor. Bunu üçe kadar deneyebilirsiniz. Kendinizi üç defa ifade edebilirsiniz. Bir kapıyı üç defa çalabilirsiniz. Ama üçten sonra ya ben işte aşığım, ben çok seviyorum, ben onsuz yapamam gibi şeyler dinen caiz olması gerek. Family coaching konsepti, aile koçluğu konsepti içerisinde de, insan psikolojisi içerisinde de çok olumlu bir tavır olmasa gerek. Psikopatik, nöropatik bir durum gibi geliyor bana. Nörolojik bir vaka gibi geliyor bu tarz şeyler. Allah korusun, sapkınlığa varan bir arızaya dönüşebilir. İlk baştaki muhabbet bir, iki, üçüncü görüşmede hasıl olmuyorsa demek ki taliplerin bu talebinden vazgeçmesi, başka bir kapıya talepkar olarak gitmesi gerekiyor. Karşının zoraki, duyuyoruz işte, basında görüyoruz, maalesef medyada şahit oluyoruz. İşte evlilik teklifini kabul etmeyen kızcağızı şöyle yaptı, böyle yaptı, bilmem ne yaptı. Annesini, babasını şöyle yaptı, böyle yaptı gibi çok sapkın, insanlık onuruna, haysiyetine uymayan davranışlar, sonu yaralamayla, ölümle biten feci facialar duyuyoruz. Böyle olmamak adına muhabbeti kontrol edip ona göre davranmak gerekiyor. Aziz dostlarım, 21. temel yetkinlik aile olmakla alakalı olumlu tutum, olumlu tavır. Zaten biz yetkinliğe bir attitude anlamında, bir tavır anlamında, bilginin, becerinin bir tavra dönüşmesi olarak yorumlamıştık. Bu anlamda görmüş geçirmiş bir dedeye sormuşlar. Dede, ailenin başı kadın mıdır, erkek midir diye. Erkek baştır diye cevap vermiş. Peki kadın nedir demiş. Kadın da boyundur demiş. Başı nereye isterse oraya çevirir. Çok bilgece bir cevap. Dolayısıyla hani ben yöneticiyim, ben kavvamım, ben böyle kendi başımın doğrultusuna giderim değil. Boynumuzun nereye bağlı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Zaman zaman da o muhabbetin hasıl olmasıyla alakalı, ailenin devamıyla alakalı, işimizin olumlu istekleri karşısında boynumuzu bükmemiz gerekiyor. Boynumuz kıldan ince dememiz gerekiyor. Kurt boynu gibi kalın boyunlu, ensesi kalın olmamak gerekiyor. Kendi işimizle alakalı ensesi kalınlık, hani kendi işini kendi görmekle ilgili bir önemli olumlu mihenk kıstası olarak söylenir ama hani hiçbir yere çevrilmeyen, dönmeyen, tutulmuş bir boyun gibi de olmamak gerekiyor. Kas katı kesilmiş. Olumlu, hayırlı, İslami tavırlarında, isteklerinde eşimiz boyunsa eğer, baş nereye isterse oraya çevrilmesi de gerekiyor. İdaretün nes anlamında, ilmü siyase anlamında. Kaldı ki muhabbet hasıl olacaksa, bununla aşkımız neşvi nema bulacaksa, bununla eşimizin gönlündeki yerimiz çok daha sabitlenecekse, artacaksa, dengelenecekse, olumlulanacaksa niye yapmayalım? 22. madde, can dostlarım, dengeli olmak. Bence yani Müslümanların ilk üç önemli özelliği nedir diye sorsanız, ben karşıdakine kendini kötü hissettirmemek, tahmin edilebilir olmak ve faydalı olmak. Şimdi geliniz bunu bir aile açısından, aile hukuk açısından ele alalım. Eşler karşısındaki kişiye, yani eşine kendini kötü hissettirmiyorsa, hanımefendi, beyefendinin karşısında kendini kötü hissetmiyorsa, o ailedeki genel duygu durumu nasıl olacaktır? Olumlu olacaktır, hoş olacaktır, iyi olacaktır, güzel olacaktır. Hanımefendi eşini tahmin edebiliyorsa, bir yere gittiğinde, bir yerde kaldığında, gözü arkada kalmıyorsa, bir toplum içine girdiklerinde eşinin kendine olan tavırlarını tahmin edebiliyorsa, kendisiyle alakalı bir kriz çıktığında eşinin nasıl davranacağını tahmin edebiliyorsa, bu nasıl bir duygudur? Bir düşünün. Hani ne yapacağı belli değil, böyle işte Allah muhafaza mafyavari bir tip, vuracak mı, öldürecek mi, sövecek mi, kıracak mı, dökecek mi, değil mi? Ne kadar sıkıntılı olur. Ya böyle bir kusur olabilir, ben bunu eşimle paylaşırım, beni affeder. Bir insanla alakalı böyle bir talep var ailemden, bunu eşime söylerim, eşim bunu yerine getirir, bana yardımcı olur. Ben bugün çok yorgundum, yemek yapmadım, eşim gelir, yorgun argın, aç bir şekilde de gelir ama ben bunu onunla paylaşırım ve beni anlayışla karşılar, kızmaz, bağırmaz, çağırmaz gibi tahmin edilebilir olmak ve faydalı olmak. İki eş düşünün, birbirine faydalı oluyorlar. Amerika'da Virginia Satir Ekolü'nde bir aile koçluğu şeyi var, çalışması. Sanıyorum Harvard'da bu çalışmayı yapan. Yani aşkları bitmiş birbirine olan sevgileri bitmiş. Hatta ailede aldatmanın da olduğu, Allah muhafaza, evli çiftlerde boşanmanın niye gerçekleşmediğini çok merak ederek araştırmışlar. 200'e yakın çifte gördükleri şey şu: eşlerin birbirine bir şekilde faydası varmış. Nedir? Mesela çocuğu okuldan almakla alakalı, çocuğu kreşe götürmekle alakalı, eşlerin işine yardımcı olmakla alakalı, akademik bir makaleyi, bir doktora tezini bitirmelerine yardımcı olmakla alakalı. Eşlerin birbirine faydası varmış ve bırakamıyorlar. Tabii ki bu menfaatperverlik gibi algılanabilir. Allah muhafaza. Zaten aldatma varsa o aile nasıl olur? Nasıl aile olabilir? Allah muhafaza. A ile, B ile, C ile, D ile, E ile, F ile Y'ye doğru gitmiş, Allah muhafaza. Olmaz. A ile, B ile değil, A ile, her zaman dediğimiz gibi. Dolayısıyla bu üç unsuru, Müslümanın üç önemli özelliği olarak, karşıdakine kendini kötü hissettirmemek dengeyle alakalı, tahmin edilebilir olmak dengeyle alakalı, faydalı olmak yine dengeyle alakalı, tahmin edilebilirlik ve istikrar ve burada tabii dengesiz olmamak özellikle ve manik olmamak çok önemli. Psikolojik açıdan dengeyi ve mani halini psikolojik olarak inşallah size başka programda açıklayacağım. Şimdilik bununla iktifa edelim. Hayrul umuri evsatuha buyurmuş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İşlerinden hayırlısı orta, vasat olandır. Burada biz vasatı Türkçe'de kötü olarak kullanıyoruz. Aynı abdalı, deli, divane, Allah divanesi, aşığı kişiyi öyle bildiğimiz gibi. Halbuki yani aptal deriz ya kızdığımızda, haşa, çok özür diliyorum bu kelime için. Abdaldır karşılığı. Abdal olabilmeyi Rabbim bizlere lütfeylesin. Büyük bir makam ve mevkidir aslında. O açıdan bu yanlış Türkçe'de kullandığımız bir şey, ona da inşallah değiniriz. Aziz dostlarım, vasat kelimesi olarak söyledim bunu, tabii ki yanlış anlaşılmasın. İnşallah işlemek nasip olur ayrı bir programda. Önemli bir kavram çünkü. 23. madde özgüvenli olmak. Yani bir aile olmakla alakalı, aile kalmakla alakalı, ailede muhabbeti tesis etmekle alakalı önemli bir etkinlik olsa gerek. Evlenecek dostlarım, genç arkadaşlar, ben bu evliliği yürütebilirim özgüvene sahip olmalı. Kendilerine bu anlamda güvenmeli. Hani akil olma bunu gerektirir. Buluğa erme, akil ve bali olmak diyoruz ya, bunu gerektirir. Ya da evleniyorlar, şimdiki genç nesil, Y kuşağı, Z kuşağı, X kuşağı. Ben bu çağda çocuk yapmam, bu topluma çocuk doğurmam, bu konjektürde çocuk yetiştirilemez gibi bir fikre sahip oluyorlar. İşte bu özgüvenli olmak bu açıdan temel bir etkinlik. Ben çocuk sahibi olabilirim, birçok çocuk sahibi olabilirim, bu çocuklarımı İslamca güzel bir şekilde yetiştirebilirim, onlara güzel ahlakı verebilirim. Acizane, hani Türkiye cennet vatan, Müslüman bir ülke. Burada kısmen olmasına rağmen problemler, yurt dışına kıyas ettiğimizde burası bana cennet gibi geliyor. Türkiye'yi kıyasladığımda bulunduğumuz mevki, İstanbul'da Başakşehir bir cennet mekan gibi geliyor bana. Toplumsal yapısıyla, sosyokültürel yapısıyla, yaşantısıyla, insanların birbiriyle olan iletişimiyle, komşuluk ilişkileriyle elhamdülillah bana gerçekten bir cennet köşesi gibi geliyor. Ama yurt dışına baktığımda ben o fuhşiyatın içerisinde, o gayrimüslimliğin, küfrün, sapkınlığın, sapıklığın, olabildiğince alkolün, madde bağımlılığının ve yanlış arkadaşlığın sistem olarak değerlerimize tamamen taban tabana zıt bir sistemin yetiştirmeye çalıştığı okullarında, yurtlarında, vatanlarında nasıl o pırlanta gibi Müslüman bir nesil yetiştirmiş. Böyle aileler gördüğümde yüreğimin yağı eriyor böyle. İnanılmaz mutlu oluyorum. İnanılmaz dua ediyorum. Allah sayılarını artırsın ama çok kolay olmasa gerek. İşte oradaki özgüven, ya burada gurbette çocuk mu yetiştirilir? Avrupa'da, Amerika'da çocuk mu yetiştirilir? Bu küfrün içerisinde çocukların da ayağı kayar gibi. Üstad Kadir Mısıroğlu, üstadımızın dediği gibi, hisler galiben dua yerine geçer diyor ya, o hissimiz dua oluyor, çocuk da mahvoluyor. İşte bu anlamda özgüvenli olmamız gerekiyor. Aziz dostlarım, bendeniz Münir Arıkan. Aile olmakla alakalı temel yetkinlikleri sizlerle paylaşıyorum. Tahmin ediyorum iki program daha gideriz gibi geliyor. Ama gelecek hafta vaktim olursa Ramazan'a özel bir programda yapmak istiyorum. Ramazan yetkinliklerini ele alırız en azından. Sabır gibi, infak gibi, değil mi? empati gibi. Şimdilik bu kadarla iktifa edelim. İnşallah gelecek hafta görüşünceye kadar Ramazan'ı yeniden tebrik ediyorum. Aklımızla, kalbimizle, beynimizle, bütün hücrelerimizle, genlerimizle tuttuğumuz kalben, sadran, sadece dil olarak değil, mide olarak değil, kalben ve sadran tuttuğumuz bir oruç olmasını diliyorum orucunuzun. Yaklaşmakta olan Kadir Gecenizi şimdiden tebrik ediyorum. İnşallah Rabbim son 10 gününde arayın buyurduğu Resulullah Efendimiz'in tavsiyesine uymamızı nasip eylesin. Yavaş yavaş itikaf dönemi de geliyor. Şimdiden ona hazırlananların yolculuğunu mübarek eylesin. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbicelime emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.